Ayrım 15.
Okulda yarım zamanlı bir işte, boş zamanlarda kişinin kendini sınadığı, çeşitli roller denediği ve meslekleri incelediği bir dönem olan araştırma dönemi şu alt basamaklara ayrılmaktadır. 1. Geçici dönem. 15-17 yaşlar. İlgi, gereksinme, yetenek ve değerlerin dikkate alınarak bir takım geçici kararlara varıldığı ve hayali olarak tartışıldığı dönem. 2. Geçiş dönemi. 18-21 yaşlar. Bireyin bir işe ya da profesyonel eğitime başladığı ve gerçek olguları daha çok dikkate aldığı dönem. 3. Sınama dönemi. 22-24 yaşlar. Uygun bir alanın bulunduğu ve kişinin ilk işe yerleştiği dönem. Süper ve Bon 1970. 3. Tiedemann ve O'Hara'nın kimlik kuramı. O'Hara ve Tiedemann 1959 meslek gelişimini bir kimlik identity gelişimi olarak görürler. Bu kuramcılara göre benlik bireyin kendini algılamasından çok kendini değerlendirmesidir. Bu benlik kavramının oluşumu bütün yaşam boyu sürer. Birey gerek eğitimi sırasında gerek daha sonraki çalışma hayatında çeşitli sorunlarla uğraşırken benlik ve mesleki kimlik birbirini etkiler. Birey bir pozisyondan diğerine geçtikçe benlik de değişikliğe uğrar. Meslek seçimi süreci mesleki kimliğin gelişme süreci olup benlik bu kimliğin merkezidir. Gelişimin kuramlarından gerek Ginsberg ve arkadaşlarının gerek Süper'in kuramında gördüğümüz araştırma dönemi mesleki rehberlik bakımından özel bir önem taşımaktadır. Araştırma, keşif, davranışı hayatın her safhasında görülürse de gelişim bunalımları, developmental crisis ve karar verme dönemlerinde çok daha önem kazanmaktadır. Özellikle ilerideki yaşamı için önemli bir karar verme durumunda olan birey, kendisi ve çevre koşulları hakkında bilgi toplamaya yönelik maksatlı davranışlara girişir. Süper 1957 sayfa 80-101. Bu dönemde birey daha önce olduğundan çok daha bilinçli olarak kendini yetişkin rollerinde dener, ilgi ve yeteneklerini sınar, aynı zamanda dış gerçekleri de değerlendirir, bir meslek için gerekli eğitim, para ve benzeri koşulları dikkate alır, yetenek, ilgi ve isteklerini çevrenin olanaklarıyla bağdaştırabileceği bazı planlar yapar. Bu geçici karar ve planlar olumsuz bir yaşantı ile bozulmazsa giderek kesinleşmeye başlar, kararlara bağlanma artar. Süper ve Bon 1970. Bireyler kendileri ve çalışma hayatı hakkında uygun hipotezler formüle etmede yardıma gereksinme duyarlar. Danışmanlar bireylere bu hipotezleri geçmiş ve yeni yaşantılar karşısında test edecek, uygun yollardan haberdar olmaları ve halen bildiklerinin mesleki amaçlarına uygunluğunu görmeleri ya da kendilerini ve iş dünyasını keşfetmeleri konusunda yardım ederek onlarda bu araştırma davranışını geliştirebilirler. Süper ve Arkadaşları 1963. Barrow, Miller 1968, sayfa 477, gelişim kuramlarının 1950'lerden sonra ortaya çıkan meslek gelişimi psikolojisine getirdiği kavramları şöyle özetlemektedir. 1. Mesleki yaşam evreleri, vocational life stages. Bir dizi bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişim basamakları halinde betimlenen psikolojik gelişim evreleri gibi mesleki gelişimin akışı da mesleki yaşam evreleriyle betimlenmektedir. 2. Meslek örüntüsü, career pattern. Meslek seçimi tek ve kesin bir karar olmayıp uzun süre devam eden bir süreçtir. Bu süreç içinde bir takım seçme noktaları vardır. Meslek seçimi davranışı, meslek örüntüsü içinde bireyin yaşantılarıyla yakından ilişkili, düzenli ve yordanabilir bir harekettir. 3. Mesleki gelişim evreleri. Mesleki olgunluk kazanmak, her bir hayat basamağında karşılaşılan bir takım tipik ve gerekli problem çözme yaşantılarıyla karşılaşmak, bir sonraki basamakta karşılaşılacak güçlüklerle baş edebilmek için gerekli temel bazı becerileri kazanmak demektir. Mesleki yaşam evrelerinin her birinde bireyden beklenen bazı davranışlar vardır ki bunlara mesleki gelişim görevleri, vocational developmental tasks denir. 4. benlik tasarımının gerçekleştirilmesi. Kararlı bir özdeşim kurma sürecinin bir parçası olarak ergen, bilinçli ya da bilinçsiz olarak beliren benlik tasarımına uygun ve onu güçlendiren bir takım seçmeler yapar. Bu kararlar aslında mesleki değilse de geniş anlamda düzenli ve gelişmekte olan meslek örüntüsünün parçasıdır. Bu örüntünün oluşumu, benlik tasarımının gerçekleştirilmesi, self-concept implementation doğrultusundadır. 5. Mesleki rol modelleri. Çocuk veya ergen, sosyalizasyonun belli dönemlerinde yetişkinlerin davranışlarını taklit eder. Bunlar onun mesleki rol modellerini, vocational role models, oluşturur. Taklitçiliğe dayalı biçimdeki bu rol oynama sırasında birey yetişkinlerin değer yargılarını ve alışkanlıklarını benimser ve onları içselleştirir. Öyle ki bunlar onun psikolojik yapısının kalıcı özellikleri haline gelir. Eğer çocuk iyi ve olumlu yetişkin modellerini gözleme olanağı bulabilmişse, gereksinmelerini doyurmayı erteleyebilme, çalışmalarında etkin ve yararlı olabilme, mantıklı kararlar verebilme gibi başarılı bir mesleki gelişim için gerekli bazı tutum ve alışkanlıklar geliştirebilir. Son 25 yıllık dönem meslek seçimini bireyin bilinçli ya da bilinç dışı gereksinmeleri, ilgi, tutum ve değer yargıları, umut ve beklentileriyle açıklayan çeşitli kuramların ileri sürüldüğü bir dönem olarak görülmektedir. Bunda o sıralarda Rogers'ın benlik kuramının ve güdümsüz danışma yönteminin giderek artan bir kabul görmesinin önemli etkisi olduğu düşünülebilir. Bu dönemde psikolojik yardım hizmetlerinde odağın rehberlikten psikolojik danışmaya kaydığını, bireye kendisi ve çevresi hakkında bilgi verme yerine onun ilgilerini, değerlerini ve beklentilerini, kısaca benlik tasarımını anlamaya, daha olumlu ve gerçekçi bir benlik tasarımı geliştirmesinde bireye yardımcı olmaya ağırlık verildiğini görmekteyiz. Holland'ın kişilik kuramı. Holland'ın kuramı, kişilik dinamiği ile mesleklerin yürütüldüğü çevre veya mesleklerin gerektirdiği faaliyetler arasındaki ilişkiye dayanır. Holland 1966'ya göre, meslek seçimi, kişiliğin yansıması, bireyin çevre ile ilişkisinde benimsediği uyum yönteminin bir meslek faaliyeti alanında ifadesini bulmasıdır. Holland, bireylerin kendileri ve meslekler hakkındaki görüşlerini meslek adlarıyla ifade ettikleri görüşündedir. Holland'a göre her birey meslek seçme yaşına gelinceye kadar çok çeşitli etkiler altında kalmakta ve meslekler hakkında kalıplaşmış yargılar geliştirmektedir. İş dünyası hakkında görüşlerini de bu kalıp fikirlerle ifade etmektedirler. Holland'a göre iş dünyasındaki çeşitli meslekler içerdikleri etkinlikler bakımından 6 tür mesleki çevre oluşturmaktadırlar. Bunların her biri için 6 tür kişilik örüntüsü betimlenmektedir. Bu kişilik örüntüleri kişinin çevresine uyum tarzını yansıtmaktadır. 6 tür meslek çevresinden her birine uygun kişilik tipleri şunlardır. 1. Gerçekçi tipler. Bunlar genellikle atak, saldırgan, kas faaliyetini ve motor koordinasyonu gerektiren işlerde başarılı, erkeksi, bedence güçlü, sade, tabii insanlardır. Genellikle sabırlı ve hoşgörülü olan bu insanlar açık havada çalışmayı tercih ederler. İnsanlar arasında bulunmaktan, sözel etkileşimde bulunmaktan sıkılırlar. Soyut kavramlarla uğraşmaktan hoşlanmazlar, sosyal beceri gerektiren durumlarda başarısızdırlar. İlgi alanları genellikle dar olup daha çok mekanik ve açık hava alanında yoğunlaşmıştır. Başarma güdüleri çok güçlü değildir. Bu grup için tipik meslek üyeleri, çiftçiler, beden eğitimi öğretmenleri, polisler, ormancılar, pilotlar, denizciler ve benzeridir. 2. Aydın tipler. Bu gruptaki insanlar yapmaktan çok düşünmeyi, beden güçleri yerine zihin güçlerini kullanmayı tercih ederler. Bunlar uysal, alçak gönüllü, başarma güdüsü yüksek, düşünceleri esnek, topluluktan hoşlanmayan, bağımsız insanlardır. Sosyal yükümlülükten kaçınır, kendilerini sergilemekten hoşlanmazlar. Sabırlı ve ısrarcıdırlar. Çevreyi doğru ve ayrıntılı bir biçimde algılama güç ve isteğine sahiptirler. Kuder'in sınıflamasına göre meslek ilgileri bilimseldir. Bu kişisel yönelime uygun meslekler bilimle ilgili mesleklerdir. Biyologlar, hakimler, veterinerler, kimyagerler ve mühendisler bu gruba girerler. 3. Sosyal tipler. Bunlar başka insanlarla bir arada bulunmaktan, onlara yardım etmekten, onları ikna edip yönetmekten hoşlanırlar. İnsanları ve duygularını anlama çabası gösterirler. Kendilerini anlamaya ve kabul etmeye isteklidirler. Zihinsel yetenekleri ve başarma güdüleri oldukça iyidir. Sosyal çalışmacılar, psikolojik danışmanlar, halkla ilişkiler personeli, öğretmenler bu kişilik tipinin örnekleri sayılabilirler. Bu gruptaki insanların ilgi türü sosyal hizmettir. 4. Gelenekçi tipler. Kurallara bağlı, tertip düzen meraklısı olan bu insanlar emir alıp vermekten hoşlanırlar, statü ve kudret ararlar. Duygulardan çok nesneleri anlamak isterler. Kendilerini sıkı bir kontrol altında tutarlar. Çevrede daima iyi bir izlenim bırakmak isterler. Erkeksi, heyecan bakımından dengeli, bağımlı, sorumluluk duyguları güçlü kişilerdir. Bu tipe uygun mesleki çevre, muhasebecilik, büro, banka memurluğu, sekreterlik ve benzeridir. Kuder'de ilgi alanları hesaplama ve büro işleridir. 5. Girişimci tipler. Dışa dönük olan bu insanlar başkalarını ikna edip yönetmek isterler. İnsanlarla devamlı ilişki halindedirler. Rahat, heyecansal bakımdan dengeli, dış görünüşleri anlamaya meraklı, sabırsız, kendine yetemeyen insanlardır. Bu tiplere uygun meslekler satıcılık, komisyonculuk, politikacılık ve avukatlıktır. Kuder'de ilgi alanları iknadır. 6. Artistik tipler. Estetik faaliyetlere ilgi, heyecansal kararsızlık, esneklik, ataklık, bağımsızlık, köktencilik, şüphecilik ve duygusal çöküntü, alçak gönüllülük ve kadınsı ilgiler bu tipi belirleyen başlıca özelliklerdir. Bunlar hayal gücü yüksek, yaratıcı insanlardır. Müzisyenler, ressamlar, yazarlar, kısaca sanatla uğraşanlar bu gruba girerler. Bunların Kuder'de ilgi alanları güzel sanatlar ve müziktir. Karar kuramları. Son yıllarda ABD'de meslek seçimini mantık dışı ve duygusal bir olgu olarak gören yaklaşımlara ve meslek danışmanlığında bireyin psikodinamik yapısını ortaya çıkarıp benlik tasarımını yeniden biçimlendirmeye ağırlık veren uygulamalara karşı bazı tepkilerin gelişmeye başladığı görülmektedir. Meslek psikolojisinde karar kuramları olarak bilinen bu yaklaşımların temsilcilerine Katz 1966, Gelat 1962, Hilton 1962'ye göre karar verme sürecinin belirli stratejileri vardır ve bunlar çözümlenebilir. O halde karar verme süreci salt duygusal bir eylem değil, bilişsel yönü ağır basan bir eylemdir. Karar süreci üzerinde çalışan kuramcılar, gelişim kuramcılarını meslek seçiminin yaşam boyu verilen ve birbirine dayalı bir takım karar örüntülerinin ürünü olduğunu söylemelerine karşılık, bu kararların nasıl verildiğini söylemedikleri için eleştirmektedirler. Onlara göre karar sürecinin arkasındaki duygusal etmenleri ortaya çıkarmaya fazlaca önem verildiğinden, mesleki rehberlikte bilgi verme hizmetleri bir hayli ihmale uğramaktadır. Kroll'a göre 1970-130, bir okuldaki meslek danışmanlarının görevi normal öğrencilerle meşgul olmaktır. O halde danışmanların fonksiyonları arasında karar verme sürecinde kullanılan bilişsel tekniklerin öğretilmesi de yer almalıdır. Meslek danışmanlarının çoğu bugün Rogerian tekniğine ağırlık vermektedirler. Oysa bu teknik uyum bozukluğu gösteren kimseler için uygun bir teknik olabilir. Psikolojik danışmanların bu tekniklere sarılmaları, onların mesleki kimliklerini kazanmak ve rehberliğin farklı bir alan olduğunu kanıtlamak arzularından ileri gelmektedir. Ancak karar verme süreci gibi bilişsel bir işlemin rehberliğin fonksiyonları dışında bırakılmaması gereklidir. Karar kuramcıları bireylerin karar verme durumunda olgusal bilgiyi nasıl değerlendirdikleri, onları çözümleme, düzenleme ve yeniden birleştirme sırasında ne gibi stratejiler kullandıkları konusunda bazı açıklamalar getirmişlerdir. Burada bu kuramların ayrıntılarına girilmeyecektir. Ancak bugün mesleki rehberlik alanında özellik faktör yaklaşımının egemen olduğu dönemlerdeki gibi meslek seçiminin bilişsel ve mantıki bir işlem olduğu görüşünün önem kazandığı, uygulamada bilgi verme hizmetlerine daha fazla ağırlık verilmeye başlandığı görülmektedir. Bugün artık bilgi toplama ve yayma işlemleri bilgisayarlarla yapılmaktadır. Meslekler hakkında giderek artan ve karmaşıklaşan bilgiyi bir kimsenin toplaması, yayması güçleştiği için bu yöntem danışmanların işini kolaylaştırmaktadır. Ancak mesleki danışma olgusal bilgi olmadan yapılamayacağı için danışmanlar bir açmaz içinde bulunmaktadırlar. Goldman 1967. Bunun için bugün bazı gelişmiş ülkelerde bilgisayarlardan çeşitli alanlarda başarılı olma koşulları ve iş bulma olasılıkları hakkında edinilen bilgileri, bireylere gruplar halinde yürütülen hayat yolu oyunu, Life Career Game gibi yöntemlerle vererek ve onlarda karar verme stratejileri geliştirerek doğru ve yerinde mesleki kararlar vermelerine yardımcı olunmaya çalışılmaktadır. Süper 1972, Amerika Birleşik Devletleri'nde mesleki rehberliğin gelişimini aşağıda sayılan alanlarda görülen ve halen devam etmekte olan şu yaklaşım farklarıyla değerlendirmektedir. 1. Mesleki rehberliğin amacı insan gücü planlamasından bireylerin kendilerini gerçekleştirmelerine kaymıştır. Bir ülke ekonomik ve toplumsal yönden sıkıntıdaysa mesleki rehberlikte öncelikli birinci amaca, sorunlarını çözmüşse daha çok ikinci amaca önem vermektedir. 2. Mesleki rehberliğin görevi başlangıçta iş seçimine yardım olarak anlaşılırken giderek meslek gelişimine yardım olarak görülmeye başlanmıştır. 3. Başlangıçta mesleki rehberlik hizmetlerinde bilgi vermeye ağırlık verilirken zamanla hizmetlerin merkezi mesleki danışmaya doğru kaymıştır. 4. Mesleki rehberlik iş seçimine yardım olarak anlaşıldığı ve bilgi verme fonksiyonu ağır bastığı sürece bu işleri öğretmenler ve iş bulma kurumu uzmanları yürütürken meslek gelişimine yardım yolu olarak mesleki danışma hizmetleri önem kazandıkça danışma psikologlarına duyulan gereksinme artmaktadır. Mesleki rehberlikten yararlanma durumunda olan öğrencilerin sayısı arttığından ve profesyonel eleman yetiştirmek ve çalıştırmak bir zaman ve para sorunu olduğundan bu sonuncu evreye geçişi pek kolay olmamaktadır. ABD'de bile bugün mesleki rehberlikte bilgi vermenin önemi artmış ve danışma ile bilgi verme fonksiyonlarına dengeli bir ağırlık verme yoluna gidilmeye başlanmıştır. Yukarıda açıklanan mesleki danışma kuramları sağlıklı bir meslek kararı verebilmesi için kişinin her şeyden önce kendini bilmesi, ihtiyaçlarını ve son imkanlarını tanıması gereğini vurgulamaktadırlar. Kişinin kendini tanıması için her şeyden önce çok çeşitli yaşantılar edinmesi, çeşitli öğrenim durumlarında kendini sınaması gerekir. Danışman çeşitli test ve test dışı tekniklerle kişinin çok çeşitli özelliklerini yansıtıcı verileri toplayarak, bunları sistemli bir biçimde kişiye açıklayarak, yorumlayarak onun daha ayrıntılı ve açık bir benlik tasarımının oluşmasına yardımcı olur. Bunun yanında kişinin değişik ortamlarda edindiği yaşantıların kendine ait olan bütünleştirmesine ve yorumlamasına yardımcı olmaya çalışmaktadır. Danışman, bireyin eğitim ve meslek olanakları hakkında doğru, güncel ve ayrıntılı bilgi sahibi olması için gerekli imkanları da hazırlar. Böylece kendisi ve çevredeki fırsatlar hakkında aydınlanmış olan birey, benlik tasarımına uygun bir mesleğe yönlenebilir. Yani doğru, gerçekçi bir benlik tasarımı uygun bir meslek terimiyle ifadesini bulmuş olur. Bireyin sağlıklı bir benlik tasarımı geliştirmesi ve buna uygun meslek alanını görebilmesi, onun kendini tanımaya niyetli, yeni yaşantılara açık, kısaca savunmalardan uzak olmasıyla mümkündür. Ne var ki bazı bireyler benliklerine ilişkin her gerçeği olduğu gibi kabul edememekte, özellikle duygusal çatışma ya da savunma halinde olan bu kimselerin, gerçekleri çarpıtarak algılama eğiliminde oldukları gözlenmektedir. Sonuçta bireye sadece kendisi ve çevresi hakkında bilgi verme şeklinde yapılan yardımların yetersiz kaldığı durumlar da ortaya çıkabilmektedir. Özellikle kendilerini oldukları gibi kabul etmekte güçlük çeken bireylerin, yine kendilerine uygun meslek bulmakta da güçlük çektikleri, gerçek dışı mesleki hedeflere yöneldikleri veya kronik kararsızlık hali yaşadıkları görülmektedir. Kuzgun 1983-1985. Bu gerçek meslek gelişiminin bir kişilik gelişimi olduğunu, sağlıklı bir meslek gelişimini gerçekleştirebilmek için önce sağlıklı bir kişilik gelişimini gerçekleştirmek gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu da hizmetlerde psikolojik danışmanın önemini gündeme getirmektedir. 6. Bölüm. Psikolojik danışma. Psikolojik danışma teriminin üzerinde herkesçe anlaşmaya varılabilen tek bir tanımı yoktur. Bunun en önemli nedeni psikolojik danışmanın amacı konusunda farklı görüşler ileri sürülmesidir. Psikolojik danışma alanında isim yapmış kişileri, bir ucunda güdümlü, diğer ucunda güdümsüz danışma görüşünü savunanların yer aldığı bir çizgi üzerinde göstermek mümkündür. Güdümlü danışmadan yana olanlarla güdümsüz danışma görüşünü savunanlar arasındaki belli başlı farkların neler olduğunu anlayabilmek için bu görüşlerin temsilcisi durumunda olan kişilerin psikolojik danışma tanımlarını incelemek gereklidir. Psikolojik danışma ve psikoterapi. Güdümlü danışmanın temsilcilerinden Williamson'a 1949 sayfa 142 göre, psikolojik danışma, yetişme durumu, sahip olduğu beceri ve kendisine tanınan yetki ile danışmanın uyum problemlerini karşılamasında, algılamasında, açık seçik görmesinde ve çözmesinde danışana yardımcı olduğu yüz yüze bir durumdur. Görüleceği üzere bu tanım danışmanı merkez olarak almakta, ona yetişme durumu ve kendisine başvurulan bir kimse olması nedeniyle otorite statüsü tanımaktadır. Bu görüşe göre bir otorite olarak danışman, yapılan tercihin ve alınan kararların sorumluluğunu yüklenmek durumundadır. Böyle olunca da danışma süreci boyunca danışana telkin ve tavsiyelerde bulunması, ona yön vermesi doğaldır. Güdümlü danışma anlayışı, danışmanla danışanı bir tutmamakta, danışmanı üstün bir kişi, danışanı ise problemini ancak danışmanın yol gösterici yardımı ile çözebilecek biri olarak görmektedir. Güdümlü danışmada danışman önderdir, problemi tanımlar, nedenlerini ve çözüm yollarını saptar, danışanı belli bir hedefe yöneltir.